Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.
Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir programla daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz programının duyurusunu Facebook ve Instagram'da şöyle cümlelerle yaptım. 20 yıl önce 13 Mayıs 2000'de Timur Selçuk ile bir radyo sohbeti yapmıştık. Onun sakin sakin dile getirdiği bir öfkesi vardı. O saf bir heyecandı. Milyonlarımıza iz bıraktı. Evet, gerçekten öyle. Hani Timur Selçuk şarkılarıyla aşık olup evlenenler vardır. Hatta çocukları büyüyüp mimar, doktor, müzisyen bile olmuştur. Dünya yolculuğuna niyetlendiğim bir zamanda, yani 2000 yılında onun ile yaptığımız bir sohbeti yayınlıyorum bugün.
Timur Selçuk'la yıllardır görüşmüyoruz ve gördüğüm anda ne kadar özlediğimi fark ettim. Timur, Açık Deniz'e hoş geldin. Bu programda İstanbul Limanı, İstanbul Kenti ve Eski İstanbul'la ilgili bir sohbeti sürdürmek istiyorum seninle. Sen bugün bu yaşta İstanbul'un bugünkü haliyle, geçmiş hali arasında nasıl bir görüşüm var? Nasıl düşünüyordun? Ne değişti? Bu kentin ürettiği müzikle nasıl bir değişime uğradı?
Liman kentleri olarak İstanbul'un da dışında evvela bir liman kenti ve insan diye bir bakalım meseleye. Ben liman kentlerini hep insan çelişkisinin bir özeti gibi görürüm. Hem nomad kalıcı yanı hem sedanter gezginci yanı bir aradadır. Ve insanların bir bölümünü de, yani sanatçıları, bilim adamlarını ve filozofları, düşünürleri de hep böyle görürüm. Duygu, güzeli arama, insan insan yaparına, değerlere sahip çıkma, onu gönlünde yaşatma adına daima sedanterdirler, kalıcıdırlar. Bu duyguları, bu insan insan yapan kumaşları daima vardır. Ama gezgincidirler. Çünkü hiçbir zaman bulundukları halden, durumdan, konumdan mutlu değildirler. Onlar güzeli aramak için yaratılmışlardır. Onun için de nomaddırlar. Dolayısıyla bütün insanlık tarihinde en büyük acıları yaşamış olan kişiler, sanatçılar, bilim adamları ve filozoflar, düşünürlerdir. Bir de bu üç kategoriye girmese bile insan kumaşı açısından duyarlılıkları, gelişmiş duyarlılıkları doğrultusunda böyle olan insanlar vardır. Ama hayatlarını kazanma biçimleri bu değildir. Taksi şoförüdür, belki simit satar. Belki
mühendisdir,
belki yani, ama kumaşı budur. Onlar da bulundukları yerde ayaklarında terlikle, pijamayla ya da iş yerlerinde bütün bu duygusal güzellikleri yaşarlar. Ama farklı bir meslek içinde oldukları için terk edemezler. Hülyalarında sanatçıdırlar, bilim adamıdırlar ya da filozofturlar. En şanslı olanların senin gibi gezgin olanlardır. Çünkü onlar hem bir miktar filozofturlar, hem bir miktar bilim adamıdırlar. Çünkü tekne arıza yaptığı zaman tahmin etmektedirler. Evet. Haritayı okumak mecburiyetindedirler. Rüzgardan anlamak mecburiyetindedirler. Hem de aynı zamanda sanatçıdırlar. Çünkü sanatçılığın yaratıcılık kısmına, yaradan hariç olmak koşuluyla, o alınmasın bu sözümüzden, o kısma sahip çıkmışlardır ve yalnızlığı üretkenliğe dönüştürmeyi bildikleri için sanatçıdırlar. Çünkü bir besteci de yalnızlığı üretkenliğe dönüştürür, bir ressam yalnızlığı üretkenliğe dönüştürür, bir yazar yalnızlığı üretkenliğe dönüştürür. O açıdan seni bizim kategoriye sokuyorum, kabul edersen.
Sağ ol.
Bizi de götüreceksin tekniğiyle. Bunu böyle baştan koymakta yarar var. Onun için liman kentleri, İstanbul sadece taşı toprağı altındır diye bakıldığı zaman 1946 sonrası bakışıyla çarpık kapitalist anlayışla bakıldığı zaman şehrin sadece sedanter yanı belki görülmüş olabilir. Kalıcı yanı görülmüş olabilir. Buradan ne kadar çok para kazanayım ya da nerede hangi cami var, hangi efendim tarihi eser var. Ama böyle bakmadığınız zaman İstanbul'u demin dediğim nomad yanıyla, hayaller dünyasıyla, İstanbul'u her an terk edecekmiş gibi. İstanbullular arama, yani insanı insan yapan değerler, güzellikler arama doğrultusunda baktığınız zaman da öbür İstanbul'u görürsünüz.
Peki, şimdi ben limana tekrar dönmek istiyorum. Şimdi eski İstanbul daha çok deniz kokuyordu. Daha çok denizde haşır neşirdik yani genç kuşak olarak. İstanbul büyüdükçe, böyle kilometrelerce, kare kilometrelerce büyüdükçe sanki deniz o kentin bütünü içinde oransal olarak küçüldü. Ve giderek mesela eskiden İstanbul kıyılarında, Boğaz'dan, denizciler, işte denize aşık insanlar yetişirken şimdi giderek bundan habersiz insanların oranı daha fazlalaştı. Şimdi sen geri dönüp baktığın zaman ki ben senin suyla olan ilişkinin çok iyi olduğunu biliyorum. Turunç'ta öyle saatlerce uzun uzun balık gibi yüzerdin.
Doğru.
Mesela şu anda deniz senin hayatında var mı?
Şimdi deniz küçüldü diyorsun, oradan alalım. Eskiden sevdiğimiz insanı bütün kadınlar içinde seçmek daha kolay olabilir. Ama bugün sevmesini biliyorsanız bütün güzel hanımlar içerisinde sevdiğinizi gene bulursunuz. Yani şehrin betonların yoğunlaşması denize bakmayı bilen için bir engel değildir. Tam tersine sevdiğine sahip çıkmak için bir dürtüdür. Bir kavga çağrısıdır, bir savaş borusudur tam tersine. Benim ne kadar denizde iç içe olduğuma şu an için gelince eskiye göre daha az. Sadece kışın belim sakat olduğu için ancak yine eski yüzücü alışkanlıklarım doğrultusunda haftanın 2-3 günü yüzerek tedavi ve de su bana ayrıca da psikolojik olarak
iyi geliyor.
Hem de belime iyi geliyor. Ama onun ötesinde yazın tatiller, küçük tatiller dışında maalesef eskiden beraber o 3 ay 4 ay dalarak yüzerek yaptığımız tatiller
kalmadı.
Zaman bir tarafa sorumluluklar. Namuslu ve ahlaklı insanlar yaşlandıkça sorumlulukları artar. Bu sorumluluklar maddi ve manevi olarak iki türlüdür. Manevi sorumluluklar çoluğunuzu, çocuğunuzu, eşinizi, dostunuzu görmek mecburiyetindesinizdir. Onlara sahip çıkmak mecburiyetindesinizdir. Onlar sevgiyle büyürler. Eşinizden ayrı da olsanız, farklı bir yaşam içinde olsanız onlara zaman ayırmak illa da onlara dokunmak anlamında değildir. Bu telefondur, belki mektuptur. Yani gönül bağı anlamında. Ama birebir dokunarak zaman ayırıyorsanız da çok güzeldir. Bir de maddi anlamda bizim gibi namuslu, ahlaklı insanlar Türkiye'de en çok ezilen insanlardır. Hele bir de duyarlı ve akıllıysanız, düşünceliyseniz bütün pislikleri gördüğünüz için acılarınız 10 kattır. Onun için Türkiye'de dar gelirliler çok büyük acı çekiyor ya, ben katılmıyorum. Onlar istedikleri gibi giyinememenin ya da sıcak bir evde oturamamanın ya da istedikleri gibi beslenememenin acısını çekiyorlar. Ama esas yürek acısını bizler çekiyoruz Türkiye'de.
Peki hazır yürek acısından söz ediyoruz. Benim öyle İstanbul'la ilgili hafif böyle bir hüznüm var geçmişini bildiğim için. Biraz İstanbul şarkılarından söz etmek istiyorum.
Babayla başlayabiliriz, evet. İstersen.
Mesela Münir Nurettin dediğin zaman İstanbul'la ilgili hangi şarkısı önce aklına geliyor? Ve o şarkının öyküsü vesaire bir şey anlatacağın bir öykü var mı? Senin o şarkıyla ilişkin, Münir Nurettin'le olan ilişkin anlamında.
Valla ilk aklıma gelen Kalamış, yine sahil semti olduğu için. Benim doğduğum yıllara da rastlıyor, 1945. Behçet Kemal Çağlar'ın bir şiiridir bu. Babamın o zaman orada bir kulübü vardı. 1-2 yıl kadar çalıştırmış ve o meyanda bestelenmiş. İlk hatıra gelen Kalamış'tır. Sonra Aziz İstanbul, Yahya Kemal Beyatlı.
Peki o zaman İstersen önce Kalamış'ı dinleyelim.
Dinleyelim ve mırıldanalım. En güzeli de o.
O zaman önce mırıldanalım, onu duyalım. Senden bekliyoruz.
Peki. Yok başka yerin lütfu ne yazdan, ne de kıştan, bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan. yaşamışlar diyelim ve
dinleyelim.
Münir Baba'nın güzel sesine bırakalım.
Yok başka yerin lütfuna yazlar, ne de kıştan. Yok başka yerin lütfuna yazlar, ne de kıştan. Bir tatlı huzur almaya geldik kalamıştan. Kalamıştan. Yok zerre teselli ne gülüşten ne bakıştan. Bir tatlı huzur almaya geldik kalamıştan.
Evet, Kalamış'ı dinledik Nurettin Selçuk'tan. Timur Selçuk'la Açık Deniz'deki sohbetimize devam ediyoruz. Evet, Timur'cuğum, ikinci şarkı nedir İstanbul'la ilgili? Hemen söyleyebileceğin.
İstanbul'la ilgili benden bir şarkı olsun. Ümit Yaşar Oğuzcan'dan bestelediğim şeyi söyleyebiliriz. Böyledir Akşamlar İstanbul'un.
Peki şarkıya geçmeden önce o zaman hazır İstanbul Limanı'ndan ve kentten konuşurken biraz İstanbul akşamlarından konuşalım. Hı hı. İstanbul akşamları iyice uzadı, sabahlara kadar gitmeye başladı.
Doğru.
Orada bir başka hayat var. Bilemiyorum gece hayatım var mı İstanbul akşamlarıyla bir...
Bütün barları geceleri dolaşıyorum. Her bir bar senin, bir bar benim. Oradan gidiyorum, göbek atıyorum, oradan geliyorum, takla atıyorum. Benim İstanbul gecelerim piyano başında, elektronik piyano başında kulaklığımı takıp İstanbul'un dışındaki güzel İstanbul'u aramakla geçiyor. Müzikle arama haşır neşir geçiyor. Çünkü aynı ibadet eder gibi geceleri ben insanların uykudayken bilinçli olmadıkları zaman saçtıkları güzel ışıklar içerisinde ancak yapabilir. Çünkü uyanık oldukları zaman o kadar pislik saçıyorlar ki etrafa. Ancak uyudukları zaman Yaradan'ın onlara armağan ettiği güzellikler bilinç altından gecenin karanlığına, yıldızlara, mehtaba karışıyor. Ben de onun içinde beste yapıyorum.
Peki, o zaman
hiç gece hayatım yok benim.
Hiç yok.
Hiç yok. ve hiç sevmem gece gezmeyi. İçki zaten çok az içerdim midemden ötürü. İşte beraber olduğumuz zaman bazen böyle
eşlik etmek adına.
Evet. Ki o bile çoktu benim için. Gece hayatım hiç yok.
Peki böyle geceliğin evde oturduğun zaman bir uzaktaki bir şeyde kımıl kımıl hayvanımsı bir hareket var. Bunu merak etmiyor musun? Yani bir gün arabaya atlayıp ne oluyor acaba filan diye bu dolaşmak için bile çıkmıyor musun?
Şimdi gündüz yaptığım dolaşma gecenin ne olacağı konusunda bana bilgi veriyor. Çünkü ben gece görmek istediğim yerleri gece niye gezeyim? Güzel bir tabiatı gece niye gezeyim her şeyden önce? Gece görülecek bir tabiat varsa mehtapta ya da bir denizin yakamozları vesaire zaten artık onu İstanbul'da görmen mümkün değil.
Evet, güneye gitmek
başka,
lazım.
Başka yerlerde görüyorum. Dolayısıyla aydınlıkta göreceğim şeyleri ben gündüz aydınlığında görmeyi tercih ediyorum. Gece bir vampirler, kan emiciler şekline dönüşen bir yeri niye görüp üzülmüyorum? Ama gece göreceğim bir güzellik varsa tabii çıkarım. Ama şu an için gece sokaklarda göreceğim bir güzellik olduğu kanısında değilim. Varsa söyleyin bana. Gece müze gezilmez, gece cami gezilmez, gece boğaz kenarında gezilmez. Kokoreç kokusundan, lahmacun kokusundan, alkol kokusundan. Gece bana gezeceğim ve düşünmediğim bir yer varsa İstanbul'da söyle, sana teşekkür edeyim ve bu akşam çıkayım gezeyim.
Vallahi benim o anlamda tuhaf bir yer var, belki şaşıracaksın ama Ataköy Marina var. Ataköy Marina o 2000 yılının yılbaşı telaşı içinde de şu her zaman sakin, huzurlu takım teknelerin böyle kımıl kımıl gövdelerini birbirine yasladıkları huzurlu bir yer ama Ataköy Marina gündüz de güzel, gece de güzel. Belki de ben denizi ve tekneleri çok seviyorum.
Sen onun için... Ataköy Marina'da müstakbel gezini düşlediğin için orası senin için güzel. Ben de piyanonun başında geceleri dört duvarımın arasında yarınki güzel insanlara güzel şeyler hazırlarken senin Ataköy'de yaşadığın, Marina'da yaşadığın güzelliği yaşıyorum. Aynı şeyden bahsediyorum. Evet. Sen Ataköy'ün şeyini yaşamıyorsun. Gideceğin gezilerin mutluluğunu yaşıyorsun. Hı-hı. Bence. Ümit abinin dediği gibi. Şarkıda. O neyi parçalıyor? Vapur düdüğümü, bir hüzünlü bir anımı bilemiyorum artık. Bunlar çok enteresan şeyler.
Peki dinleyelim mi? Böyledir akşamları dinleyelim. İstanbul'un. Ümit Yaşar, Ümit Yaşar'ın beste Timur Selçuk. Açık Deniz'de Timur Selçuk'la sohbetimize devam ediyoruz. İstanbul şarkıları dinleyerek. Ben de hazır Timur'u yıllar sonra yakalamışken bir iki soru daha sormak istiyorum. Sen eskiden geleceğe yönelik projeler olan her an birkaç projeyi gönlünde, aklında taşıyan bir dostumuzdun, sanatçıydın. Şimdi bugünlerde aynı tempo sürüyor mu? Yoksa
daha da fazlasıyla maalesef.
Neler yapacaksın son daha zamanlarda? Anlasana.
Şimdi bitirdiklerim var. Büyük çaplı bir müzikal bitirdim. Recep Bilginer'den Sarın Ağacı'ya. Fakat devlet tiyatroları bünyesinde bunları seslendirecek, yani ses eğitimi de olan tiyatro sanatçıları henüz kadroyu oluşturamadık. Olmadığı için bir koprodüksiyon, belki operayla bir koprodüksiyon şeklinde hazırlıyoruz bunu. Münir Nurettin Selçuk'un bir CD'si, albüm CD'si önümüzdeki hafta çıkıyor. Benim Seçkiler diye bir albüm CD'im çok eski günlerden bugünkü şarkılara kadar şu an çıkıyor.
Güzel, bunlar benim tekneye yükleyeceğim şeylerden bir tanesi yolculuk sırası.
Sen de benim hocanınkini yetiştiririz ama benim Seçkiler pek yetişeceğini sanmıyorum.
O zaman aldırtırım.
Evet,
yoldan
evet,
aldırtırım.
Evet. Besteler dediğim gibi başlıklar altında artık. Sadece Nazımları toplayacağım bir çalışma hazır. Sadece Orhan Veli'leri toplayacağım bir çalışma hazır. Sadece Nazım'ın Fransızca çevirileri üzerine ve Fransız şairleri üzerine yaptığım şarkılar hazır.
Bunları Fransızca mı söylüyorsun?
Sonuncuyu Fransızca söylüyorum. Nazım'ın Fransızca çevirileri, rahmetli eşi Münevver Hanım ve de Charles Dobzhansky'nin yaptığı çeviriler. Bir de Raymond Queneau, Blaise Sandrard, Claude Roy gibi, Charles Dobzhansky gibi Fransız şairlerinin yine Fransızca, yani şiirlerin üzerine benim bestelediğim şeyler var. Çünkü Fransız kültürü benim bir parçam Galatasaray Lisesi'nden ötürü. Hem de 11 yıl Fransa maceramdan ötürü. Bunlar hazır. Yine benim önümüzdeki yıl Münir Baba'nın 20. ölüm yıl dönümü senfonik orkestra ve koro için yazdığım ve benim yönetip seslendireceğim 11 tane Münir Nurettin Selçuk şarkısı var. Geçen Mayıs'ta İstanbul Devlet Senfoni'yi yönettim. Bunlar hep hazır. İşte sponsor biliyorsun, sen tekne için nasıl uğraşıyorsan evet, ben de aynı şekilde uğraşıyorum.
Ama sen biraz daha şanslısın. Son yıllarda bir takım özellikle bankalar kültür ve sanat şeyinin projelerine yatırım yapmaya başladılar da ben daha denize yatırım yapan banka bulamadım.
Vallahi benim denizci yanımdan ötürü bana yatırım yapan banka ben bulamadım daha. Herhalde bankalar denizcilere bu anlamda nomad ruhu olan denizcilere pek yatırım yapmıyorlar. Onun için bize yatırım yapacak bir kuruluş bulamadık. Onun için kendi gücümüze güvenip.
Peki konser?
Konserler çok sık değil.
Bu evet, onun için soruyorum.
Sonra, özellikle depremden sonra maalesef iyice azaldı. Biz de işte onların acılarına katılıyoruz bir anlamda. Ama bir anlamda o acıları yenmek için de her anlamda sanatsal gösteriye ihtiyaç var. Ankara'da iki konserim oldu. Şimdi bu ay sonu İzmir Devlet Opera Balesi'nin bir konserim var. Almanya konserlerim var. Bir Alman Oda Orkestrası'nı yöneteceğim BDV'de. Yani bunlar projeler şimdilik.
Güzel. O zaman ben kişisel istek olarak tabii ki senin seçimine bağlı olarak Münir Nurettin Selçuk'tan bir şarkıyı programa katmanı rica edeceğim. Hangisini tercih
edin? Aziz İstanbul'u alalım. Yahya Kemal Beyatlı. O sanıyorum bu sohbetlerin tam yerine oturur o şarkı. Üstadın eşsiz sesinden onu dinleyelim.
Peki, Aziz İstanbul'u dinliyoruz. Münir Nurettin Selçuk'ta. 94.9 Açık Radyo'da, Açık Deniz programındasınız. Timur Selçuk'la İstanbul üzerine sohbetimize devam ediyoruz. Şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Bu arada kayıtla ilgili küçük bir not, bilgi vermek istiyorum. Belki uzaktan bir şehir sesi mutlaka kaydediliyordur. Biz Timur Selçuk'un olan üstü sempatik bürosunda hemen Sıraseller Caddesi'nin üzerindeki bir bürodan bu kaydı yapıyoruz. Bu programda bundan sonra böyle kılçık gibi kaydedilmiş stüdyo programları beklemeyin. Araya rüzgar sesi mutlaka karışacak, martı sesi karışacak, taksi sesi, kamyon sesi karışacak. Bu Açık Deniz programının yeni konseptinin bir ses tanısı diyelim.
Çok güzel.
Peki Timur'cum, İstanbul kentinin şair yetiştirme geleneğinden söz edelim. Şimdiye kadar çaldığımız parçalarda besteci var ama hep mutlaka bir şair
tabii,
de var.
Tabii.
Kimleri en çok hatırlıyorsun?
Şimdi rahmetli babam zaten güzel şarkı, sanat eseri vasıfları taşıyan bir şarkı muhakkak aynı vasıfları taşıyan bir şiir üstüne. Yani edebiyat müzikle birleşirse ortaya bir sanat eseri olma vasfı taşıyabilecek şansla bir şey çıkar derdi. Dediği doğruymuş. Yahya Kemal'i gördük, Behçet Kemal'i gördük, Ümit Yaşar'ı gördük. Doğrudur. Şimdi İstanbul demin dediğim gibi hep bir yanıyla açılan, yani zapt etmeyen, gönül olarak zapt eden ama bir anlamda da hem hayaller olarak hem de maddi anlamda da açan, yollayan, ihraç eden bir şey. Şehir, bütün mimar şehirleri böyle. Büyüsü burada zaten. Onun için şairler de bu anlamda hiçbir zaman oldukları durumdan memnun olmadıkları için maddi manevi anlamda hep güzeli aradıkları için liman kentleri konuşmamızın başında dediğim gibi bu kaçışlara, bu açılışlara, bu açılımlara yahut arayışlara en uygun yerler. Onun için bestecisiyle, şairiyle, mimarıyla, ne bileyim ressamıyla son derece açık İstanbul. Orhan Veli, Nazım Hikmet, efendim Atilla İlhan, Yahya Kemal, Ahmet Haşim, yani hangi birini saymalı? Hı hı. Bu şeyi gönlünde yaşayan, bu duyguyu yaşayan bütün gezginci kişiler, bir koltukta oturuyor da olsa ruhen gezen insanlar, hayal olarak gezen insanlar hepsi İstanbul'dan yararlanmışlardır. Böyle de olması gerekir zaten. Nazım da onlardan biri. Şimdi laf Nazım dedik, hemen onu söyleyebiliriz. İstanbul üstünde çok şeyleri vardır biliyorsun. Özlem bir anlamda Nazım'da İstanbul demektir biliyorsun.
Hı hı.
Mesela Mehmet oğlu için yazdığı sana sesleniyorum, işitiyor musun Mehmet? Karşıyaka memleket, durmadan akıyor Karadeniz, işitiyor musun Mehmet? Vesaire.
Dinleyelim mi?
O şarkıyı hemen dinleyebiliriz. Nazım'ı da anarak ve özlemi, Nazım ve özlem ve İstanbul çok bütünleşen şeyler. Belki bir araya getiren en güzel şiirlerden biri bu. Özlem ve İstanbul, Nazım'ın kaleminde. Laf lafı açtı diyelim ve hemen istersen noktalayalım ve Nazım'ı çalalım. Tabii.
Mehmet'i dinledik Nazım ve Timur Selçuk'un bestesiyle. Programın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ben bu kalan zamanda yine Timur Selçuk'la yıllar sonra yaptığımız sohbetin tadını çıkartmaya devam etmek istiyorum. Peki deniz ve İstanbul'la ilgili şarkılar deyince akla neler geliyor?
Vardır muhakkak, çok vardır. Daryo'nun bile Deniz ve Mehtap sordular seni. Laka üstüne söz yazılmış bir yabancı şarkıdır o ama Adalar sahilinde seni bekliyorum. Bir Seybeli'de her gece. Yani denizle ilgili o kadar çok şey yazmış ki ya, Türk musikisinde var.
Peki o denizle ilgili değil de daha çok keyifle ilgili galiba. Yani işte
deniz birçok şeyi anlatıyor.
Sefaatle ilgili biraz
daha. Birçok şeyi anlatıyor. Deniz bir kaçış Beysuncu bence aslında. Bir kaçış kişinin gerçek hayatında yapamadıklarının simgesi deniz. Ben hep böyle bakıyorum.
Benim için pek öyle değil. Mesela ben çok yakında böyle bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Ben tamamen şöyle duygular içindeyim. Sanki böyle 100 odalı bir sarayda yaşıyorum ya da 100 odalı bir mekanda yaşıyorum. Saray olması şart değil. Oda sayısı sarayı çağrıştırdı. Ben bir tek odada çok uzun bir zamanımı geçirmişim. Kalan 99 odayı çok merak ediyorum. Yani benim yola çıkmamın arkasında hiçbir kaçış yok. Tam tersine bir yere gidiş var. Yani tabii ki arkamda bıraktığım yakınlarım, dostlarım, İstanbul, bunu deli gibi özleyeceğimi biliyorum ama...
Kaçış, kurtulma adını alma ama kaçışı.
Ha, yani çünkü...
Kurtulma adını alma. Yani istediğin, özlediğin bir şeyleri de bir şeylere gitmek, kavuşmak üzere. Yola çıkış da bir yerden kaçıştır bir anlamda. Kaçış illa en şey anlamıyla, evet, çarpıcı anlamıyla almak gerekmez. Bir yere kavuşmak, bir yerden kaçmak, uzaklaşmak demektir aynı zamanda.
Evet, yani
kavuşmak, uzaklaşmak olmadan kavuşulmaz, terk etmek olmadan kavuşulmaz. Birine kavuşmak için birini terk etmek gerekir. Bir şeyi bırakmak, bir şeyden kaçmak, bir şeyden ayrılmak gerekir. Kavuşmak ayrılıklarla, yani bu ikisi bir arada var olduğu zaman hoş. Onun için deniz hep benim için bir anlamda da dediğin gibi gerçek hayatta yapılamayan, arzu edilip elde edilememiş şeyler ya da çok az yapılmış ama daha çok özlenmiş, istenmiş şeyler adına deniz bir simge gibi görüyorum ben.
Evet, yani deniz üzerinde o kadar çok farklı duygular ya, yaşanıyor
tabii,
ki
tabii,
dolayısıyla
tabii,
yani bunun hepsinin tek bir insanda, tek bir beyinde toplanması mümkün değil. Benim için gerçekten sadece böyle varmak istediğim, merak ettiğim ve yani yıllardır da düşünü kurduğum, belki çok bu yıllar öncesinden gelen bir düş olduğu için de benim için çok etkileyici bir şey.
Tekrar İstanbul'u özlemen için bir fırsat ayrıca. Yani bunlar o ikisi o kadar iç içe ki.
Valla onu ben hep özlüyorum. Yani ben yıllardır her yurt dışına çıktıktan sonra döndüğüm zaman İstanbul'a...
Ne kadar hoş.
Ya ben bu şehri çok seviyorum.
Doğru. Hepimiz zaten aynı şeyi söylüyoruz. Her şeye rağmen aynı şeyi söylüyoruz.
3-5-10 seferin sonunda Viyana'da fark ettim niye İstanbul'u sevdim. Çünkü her seferinde daha iyi, daha uygar bir yerden İstanbul'a dönüyordum. Allah kahretsin İstanbul'u daha çok seviyordum. Niye diye düşünüyordum. Viyana'da ilk gittiğim zaman çok çarpılmıştım. Ne kadar hoş, ne kadar düzgün, tertemiz diye. İkinci gün bu şehirde bir tuhaflık var dedim. Ve o gün şeyi fark ettim. Viyana'da sürpriz yok. İstanbul'da sürpriz var.
Tabii.
Böyle bir gün naletler edip ben bu şehirden defolup gitmek istiyorum dediğin anın hemen 15 dakika sonrasında hayır hayır ben kalıyorum dedirtiyor. O gizem, o kaos tabii ki çok özleyeceğim İstanbul'u.
Genleri çok karışık İstanbul'un. Onun için çok nasıl diyeyim, genleri belli. Böyle kraliyet sülalesi, vaka en karışık genler bence padişahlar ve kraliyet sülalesidir.
Evet.
Ama gene de soylu tabiri genleri net olanlar için kullanılır ya, bence en heyecansız, en yaşamaya değmeyen şey de bence odur. Onun için İstanbul'un bu sürprizli, yani karışık genli, ne zaman nereden bir melek, ne zaman nereden bir canavar çıkacak soru işaretleri bence en çarpıcı ve en güzel yanı. Çok doğru.
Peki Timur'cum, programın sonuna doğru geliyoruz.
Sonuna geldiysek benim sana bir şarkı armağanım var. Yol armağanı. peynir ekmek domates salatalık falan diye o şarkı olacak o. Orhan Veli'den senin bu seyahatine en güzel uyan ve benim bu anlatmaya çalıştığım işin biraz düşünsel yanına uyan hürriyete doğru. Gün doğmadan denizde ha bembeyazken çıkacaksın yola.
Peki,
yürekleri tutmanın şehveti alacak.
Peki madem bana armağan ediyorsun o zaman bir de mırıldansana.
Gün doğmadan deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında. Sonra finale dön. Hey, nedir uyuyorsun be? At kendini denize. Geride bekleyenin varmış, aldırma. Görmüyor musun her yanda hürriyet? Diye gidiyor, devam ediyor.
Peki, o zaman Timur Selçuk'un bana armağan ettiği bu hoş şarkıyı şair Orhan Veli, beste Timur Selçuk dinliyoruz. Timur Selçuk'la sohbetimizin sonuna geldik. Ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Açık Deniz'e yola çıkmadan önce hoş bir duygu kattı. Mehmet Kılıçel'e de şu arada bu sohbete katılmıyor ama yanımızda bu ses kaydını gerçekleştiriyor. Ona da çok teşekkür ediyorum. Peki Timur, son söyleyeceğin bir şey var mı?
Yolun açık olsun, güle güle git, güle güle gel, dualarımız seninle. Uzun bir yolculuk. 5 sene sonunda biz burada olur muyuz? Sen başka bir yerlerde mi olursun? Bunlar hiç bilinmez ama hep güzel anılarla, 25 yıl öncesinden başlayan çok güzel anılarla her gün görüşmesek de daima gönüllerimizde yaşadık.
Gönül bağımız hep
gönül
oldu.
Gönül bağımız hep oldu. Aynı gönül bağı var olsun diyelim. Biz buradan sana iyi dileklerimizi yolluyorum. Sen de gördüğün her güzel şeyi de güzel şeyi gönülden bizlerle paylaş.
Elbette. Peki çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim. Sağ ol.
Evet, Açık Deniz'de bu hafta Timur Selçuk vardı. Acayber geçen hafta gelmişti. Timur'la 2000 yılında yani 20 yıl önce yaptığım bir sohbeti paylaştım bugün. O zamanlar yani 2000 yılında bir dünya turuna niyetlenmiş idim. Olmadı gerçi. Evet, maalesef Timur Selçuk'u kaybettik ve geçen hafta boyunca herkes Timur Selçuk'a çıktığı yolculuğa kendince el salladı. Ben de bugün Timur Selçuk'la uğurlamak istiyorum. Beyaz güvercin. Evet, Açık Deniz'de bu hafta Timur Selçuk vardı. Gökhan merhaba.
Merhaba Beysu.
Evet, dinledin mi programı?
Dinledim. Dinledim ve çok güzeldi Beysu. Yani Timur Selçuk'un bildiğimiz bilmediğimiz birçok yanlarını çıkarması bakımından çok duygulandığım bir program oldu. Hem çok sıkça dinlemediğimiz şarkılarını dinledik hem de Timur'un daha başka yanlarında senin programında duymak ayrıca bir zevkti. Çok teşekkür ediyorum dinleyenler adına senden.
Peki Gökhan, tabii bu arada Timur'un babasıyla olan o derin ilişkisini de dinledik. Münir Nurettin Selçuk.
Evet, evet,
evet. Gerçekten çok sevdiğimiz, nevi şahsına münhasır derler ya, yani özgün bir kişiliği olan bir sanatçıydı. Çok fazla insana dokunmuş, öyle gördüm ben geçen haftaki Timur'la ilgili yazışmalarda. Evet, hayat devam ediyor Gökhan. Nedir havanın durumu?
Valla ben de şöyle söyleyeyim. Ben Timur'u ilk başta 1960'lı yılların sonunda tanıdım Beysu. Fransa'dan gelmiş, Dört Levent Tenis Kulübü'nde bir toplantı vardı ve orada sahneye davet ettiler. Ayrılanlar için şarkısını seslendirdi ve geleceğin büyük ismi diye bahsettiler Timur Selçuk'tan. Çok o tarihlerde zaten ne olacağı belliydi. Kendisiyle çalışmam 1974 senesinin sonunda oldu. Türkiye'nin ilk Eurovision şarkı yarışmasında Selmi Andağ'ın bestesiyle finale kalmıştım. Büyük orkestrayı Timur Selçuk yönetti, şarkının düzenlemesini Timur Selçuk yaptı ve yaklaşık bir hafta süreyle Ankara'da provalarda beraberdik. Orada kendisini çok daha yakından tanıma imkanım oldu. Daha sonra 75 senesinde aynı şarkının plak çalışmalarında yine düzenlemeleri Timur Selçuk yaptı. Ve zaman zaman kendisiyle hep görüştük, haberleştik. Ama biliyorsun ben 80'li yıllardan sonra müziğe uzunca bir süre ara verdiğim için ancak son yıllarda zaman zaman telefonla görüşme durumumuz oldu ve çok sevdiğim, çok değer verdiğim, hakikaten çok büyük bir insanı kaybettik. Hepimizin başı evet. Sağ olsun. Havanın durumuna gelince, hava soğuk.
Evet.
Soğuk. Yani artık yavaş yavaş kendini hissettirecek diye düşünüyorum. Bugün ve yarın İstanbul ve çevresinde Karadeniz'de yağış var. Yarın yağışlar hemen hemen Karadeniz'in tüm ön etkisi altına alacak. Marmara'nın güneyinde, güneyde, Akdeniz'de, Antalya ve çevresinde, Konya'da, İç Anadolu bölgesinde yağış var ve geceler çok soğumaya başladı Beysun. Yani belki İstanbul'da evet. Bunu tam fark etmiyoruz ama Ankara'da eksi değerlere iniyor. Doğu'da, Erzurum'da, Karşı'da, Ardahan'da, hatta Güneydoğu'da sıcaklıklar birkaç dereceler civarında seyrediyor. Bu havanın açık olmasının verdiği ve gece gündüz sıcaklık farkının bir ayrı fazla olmasının bir sonucu. Yarın da yağışlar İstanbul ve Marmara'nın doğusunda ve Karadeniz'in tümünde ve doğuda devam edecek. Güneydoğu'da da aralıklı yağış geçişleri var. Yağışlar şöyle söyleyebilirim. Pazartesi, salı günü batıda ara verecek. Ama bu iki günde de en azından Karadeniz'de ve doğuda etkisini sürdürecek. Ama çarşambadan itibaren İstanbul yeniden yağışlı havanın etkisi altına girmiş olacak. Ve hafta sonuna doğru sıcaklıklar bayağı azalacak gibi gözüküyor şu anda. Çünkü çok büyük olasılıkla önümüzdeki hafta sonundan itibaren doğu bölgelerimizde çok büyük olasılıkla kar yağışı başlayacak diye. Böyle bir hava bekliyor bizi diyebilirim önümüzdekiler için.
Anladım. Gökhan, ben gerçekten bu barajların su seviyeleriyle ilgili olarak ciddi endişeliyim. Sanki içimden bir his kurak bir kış geçirecekmişiz gibi geliyor. Öyle bir alarm zilleri çalıyor ve ilkbahar ve yazın eğer susuz kalırsak salgınla birlikte çok ciddi problemler yaşayacağımızı düşünüyorum.
Vallahi haklısın yani. Şu anda yağışlar yeterli boyutlarda değil. Hep söylüyoruz yani İstanbul'a baraj, zaten İstanbul fakir olan bir ilimiz. Ama maalesef İstanbul'un su havzaları yapıya açıldığı için yeteri kadar su havzaya gelemiyor. Geldiği işte Elmalı bende var, orada çok küçük bir bend. O biraz dolmaya çalışıyor ama asıl büyük barajlarımız maalesef yeteri kadar suyu alamıyor. %28'lere indi Beysun. Yağmur evet. Yağmasına rağmen %28'ler seviyesi oldukça düşük. Aralık ayı başından itibaren Balkanlara gelmesini beklediğimiz bir soğuk hava var. Bu Balkanlar da çok kurak bir dönem yaşıyor. Yani Balkanların kurak yaşaması İstanbul'u da etkiliyor. Trakya'da yağış yok. Trakya'da çünkü çok zor durumda. Yeteri kadar yağış alamıyoruz. Ama umuyorum ki Aralık-Ocak aylarında gelebilecek yağışlar, en azından hafif de olsa bir kar yağışı belki barajları etkileyecektir ama tehlike çanları çalıyor diyebilirim ben de.
Evet, yani gerçekten kar yağmazsa işimiz zor.
Zor.
Yani bu küresel iklim değişikliğini ciddiye almayan insanlık sanıyorum dayak yedikçe adam olacak ama belki de iş işten geçmiş olacak.
Evet, maalesef yani dayak yemeden hiçbir şekilde aklımız başımıza gelmiyor. Bu hep bir gerçek yani. O bakımdan ama dediğim gibi bir yandan salgın var, bir yandan bu hastalık hızlı bir şekilde gelişiyor. Temizliğe çok iyi dikkat etmemiz gerektiği hep vurgulanıyor, bunu uygulamaya çalışıyoruz. Bu da su tüketimini çoğaltıyor tabii ama mecburuz bunları da yapmaya. Ama mümkün olduğu kadar tasarruflu suyu kullanmamıza da fayda var tabii. Boşu boşuna suyu akıtmamamız lazım.
Evet, akar suyla duş almamak lazım.
Evet.
Peki. Gökhan, çok teşekkür ettim.
Ben teşekkür ediyorum. Beysun, iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
Sağ ol. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hey! Açık Deniz!
Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.